Ayrım 7.
Sayfa 89. Çıkıntılı elmacık kemikleri, azgın denizlerin güneşiyle yanmış teni, ince dudakları, kısa ve kıvırcık saçları, yüzüne Praxiteles, İsa'dan önce 4. yüzyılın en ünlü Atinalı heykel sanatçısı. Apollos'undaki aynı er dişi ışıltıyı kazandırıyordu. Ama yanılgıya yer yoktu. Çünkü göğüsleri o derecede büyümüştü ki elime sığmıyordu. Kalçaları biçimlenme sürecini tamamlamış, kemikleri daha sağlam, daha uyumlu olmuştu. Doğanın bu becerileri beni hayran bırakmış ama yapay olanlar şaşırtmıştı. Takma kirpikler, el ve ayak tırnaklarında sedefli ojeler ve aşkla hiç ilgisi olmayan iki çeyreklik bir parfüm. Yine de beni asıl zıvanadan çıkaran üzerinde taşıdığı servet oldu. Zümrüt sallantılı altın küpeler, doğal incilerden bir kolye, elmas ışıltılı altın bir bilezik ve her parmağında gerçek taşlı birer yüzük. Sandalyenin üzerinde pullu ve işlemeli bir gece elbisesiyle saten pabuçları duruyordu. Garip bir buhar yükseldi ta içimden. Orospu diye bağırdım. Sonra şeytan kulağıma kötü bir düşünce fısıldadı. Şöyle olmuştu. Cinayet gecesi Rosa Kabarkas'ın kızı uyarmaya herhalde ne vakti olmuştu ne de bunu yapacak kadar soğukkanlıydı. Polis de kızı odada bulmuştu. Tek başınaydı. Yaşı küçüktü. Ve cinayet anında nerede olduğunu kanıtlayamıyordu. Böyle bir durumda Rosa Kabarkas'ın üstüne yoktur. Kendisini işlenen cinayetten temize çıkarmaları karşılığında kızın bekaretini nüfuslu kodamanlarından birine satmıştı. Elbette ilk yapılacak iş rezalet yatışana kadar ortalıktan kaybolmaktı. Oh ne âlâ! 3 kişilik bir balayı. O ikisi yatakta, Rosa Kabarkas'ta lüks bir terasta cezasız kalma mutluluğunun tadını çıkarıyor. Mantıksız bir öfkeyle gözlerim kararak odada ne varsa hepsini duvarlara çarpıp parçalamaya koyuldum. Lambaları, radyoyu, ventilatörü, aynaları, vazoları, bardakları. Acele etmeden ama hiç duraklamadan yaptım bunu. Büyük bir şangırtıyla ve hayatımı kurtaran yöntemli bir sarhoşluk içinde. İlk şangırtıda kız yerinden sıçradı ama bana bakmadan sırtını dönüp yüz yuvarlak kıvrıldı. Ve şangırtı sona erene kadar kesik kesik ürpertiler geçirerek öylece kaldı. Avludaki tavuklarla sabahın erken saatinde ayaklanan köpekler kopan kıyameti büsbütün artırıyorlardı. Öfkenin gözleri kör eden aklıyla en sonunda gelen bir ilhama kapılarak evi ateşe vermeye kalkarken geceliği içinde o vurdum duymaz haliyle kapıda Rosa Kabarkas belirdi. Hiçbir şey söylemedi. Bakışlarıyla felaketin bir bilançosunu çıkardı. Ve kızın kafasını kolları arasına gizleyerek bir salyangoz gibi dertop olduğunu gördü. Kız dehşet içindeydi ama sapasağlamdı. Aman yarabbi diye bağırdı Rosa Kabarkas. Böyle bir aşk için neler vermezdim. Merhamet dolu bakışlarla beni baştan aşağı süzdü, sonra da buyurdu. Gidelim. Evine kadar peşinden gittim. Hiç sesini çıkarmadan bir bardak su verdi bana. Karşısına oturmam için bir işaret yaptı. Sonra da günah çıkarmamı istedi. Pekala dedi. Şimdi bir yetişkin gibi davran da anlat bana. Neyin var senin? Açıklığa kavuşan kendi gerçeğimi anlattım ona. Rosa Kabarkas hiç şaşırmadan sessizce dinledi beni. Sonunda her şeyi anlamış gibiydi. Ne harika dedi. Her zaman söylemişimdir kıskançlık gerçeklerden daha fazlasını bilir diye. Sonra da hiçbir şey saklamadan doğrusunu anlattı bana. Dediğine göre gerçekten de cinayet gecesinin karmaşası içinde uyuyan kızı odada unutmuştu. Müşterilerinden biri, üstelik de ölenin avukatıydı, dört bir tarafa avantalar ve rüşvetler dağıtmış, Rosa Kabarkas'ı da rezalet unutulup gidene kadar Cartagena'da Indias'taki bir otelde dinlenmeye davet etmişti. İnan bana dedi Rosa Kabarkas, bütün o süre boyunca seni ve kızı bir dakika bile aklımdan çıkarmadım. Önceki gün döndüm ve ilk yaptığım iş seni telefonla aramak oldu ama kimse açmadı. Oysa kız hemen kalkıp geldi. O kadar berbat bir durumdaydı ki onu senin için yıkadım, senin için giydirdim. Bir kraliçe gibi süslesinler diye senin için bir güzellik salonuna yolladım. Nasıl olduğunu gördün ya, mükemmeldi. O şık giysiler mi? En yoksul öğrencilerime müşterileriyle dansa gitmeleri gerektiğinde kiraladığım giysiler onlar. Mücevherler mi? Onlar benim dedi. Camdan yapılma elmaslar ve tenekeden ıvır zıvır olduğunu anlamak için şöyle bir dokunmak yeterli. Yani hiç canını sıkma diye sözünü tamamladı. Hadi git, uyandır onu. özür dile ve artık bir an önce hallet bu işi. Kimse mutluluğunu sizin kadar hak edemez. Ona inanmak için doğaüstü bir çaba harcadım. Ama aşk mantığa galip gelmişti. Orospular dedim. İçimi cayır cayır yakan bir ateşle kahrolarak. Siz busunuz işte diye bağırdım. Orospu bokları. Artık ne senin hakkında bir şey duymak istiyorum ne de dünyadaki başka bir karı hakkında. Hele onunla ilgili hiçbir şey. Kapıda dönüp ona elimle bir veda işareti yaptım. Rosa Kabarkas hiç duraksamadı. Tanrı yolunu açık etsin dedi. Yüzünde hüzünlü bir ifadeyle. Sonra da gerçek yaşantısına geri döndü. Her neyse, odada tarumar ettiğin şeylerin hesabını yollarım sana. 5. Mart'ın 15'ini ABD'li yazar Thornton Wilder'ın 1897-1975, 1948'de yazdığı The Iris of March, Mart'ın 15'i adlı romanı. Okurken yazarın Jules César'a yakıştırdığı meşhum bir cümleye rastlamıştım. İnsanın sonunda başkalarının sandığı gibi biri olmaması olanaksız. Bu sözün gerçek kökenini ne Jules César'ın kendi eserinde ne de Suetonius'un Carcopinius'a varana kadar onun biyografi yazarlarının kitaplarında bulabilmiştim. Ama onu öğrenme zahmetine değmişti. Yalnızca bu anıları yazmak için değil, aynı zamanda bunları Delgadina'nın aşkından hiç utanç duymadan yazmaya başlamak için de ihtiyacım olan kararlılığı bana veren şey, o sözlerdeki hayatımın ondan sonraki aylarındaki akışına uyan kadercilik olmuştu. Bir an bile huzurum yoktu. Ağzıma zorlukla bir lokma koyabiliyordum. O kadar kilo kaybetmiştim ki pantolonum belimde durmuyordu. Oradan oraya dolaşan ağrılar kemiklerimde karar kılmıştı. Ruhsal durumum hiç nedensiz değişiveriyordu. Gecelerim ne okumama ne de müzik dinlememe olanak veren bir tedirginlik içinde geçiyor, buna karşılık gündüzleri uykuya dalmama yetmeyen tatsız bir sersemlik içinde başım düşüyordu. Beni rahatlatan şey hiç beklemediğim bir sırada gökten zembille indi sanki. Tıklım tıklım dolu Loma Fresca otobüsünde bindiğini görmediğim ve yanımdaki koltukta oturan bir kadın kulağıma şöyle fısıldadı. Hala düzüşüyor musun? Casilda Armenta'ydı bu. Ateşli bir genç kız olduğundan itibaren sürekli müşterisi olarak bana katlanmış, önemsiz eski sevgililerimden biriydi. Yarı hasta ve dikili bir ağacı olmaksızın emekli olduktan sonra Çinli bir bostancı ile evlenmiş, adam ona adını ve desteğini, hatta belki de birazcık sevgisini vermişti. 73 yaşında her zamanki kilosundaydı. Hala güzel ve şahsiyetliydi. Mesleğinin küstahlığını aynen sürdürüyordu. Beni alıp evine götürdü. Denize giden karayolunun üzerindeki bir tepede Çinlilere ait bir sebze bahçesiydi burası. Gölgeli bir terasta eğrelti otlarıyla oya ağaçlarının ve saçaklara asılı kuş kafeslerinin arasında plaj sandalyelerine oturduk. Tepenin eteklerinde yakıcı güneşin altında sebze diken konik şapkalı Çinli bostancılar, sonra da ırmağı birkaç fersah boyunca denize kadar yönlendiren iki sıra dimdik kayaların bulunduğu Bocas de Keniza'daki gri renkli deniz görülüyordu. Sohbet ederken nehrin ağzından içeri beyaz bir transatlantin girdiğini gördük. İçerideki limanda hüzünlü bir boğa böğürtüsüyle öttüğünü duyana kadar sessizce izledik onu. Kadın içini çekti. Farkında mısın? Yarım yüzyıldan beri ilk kez seni yatakta karşılamıyorum. Biz artık başka insanlarız dedim. Beni duymadan sözünü sürdürdü. Radyoda senin hakkında bir şeyler söyledikleri her defasında insanların sana olan sevgileri nedeniyle seni övdüklerinde ve sana aşk üstadı dediklerinde düşünebiliyor musun? Senin inceliklerini ve becerilerini hiç kimse benim kadar bilemez diye düşünüyorum. Ciddi söylüyorum dedi. Kimse sana benim kadar katlanamazdı. Daha fazla dayanamadım. O da bunu hissetti. Gözlerimin yaşardığını gördü. Ancak o zaman anlamış olmalıydı benim artık vaktiyle olduğum o kişi olmadığımı. Ben de gösterebileceğimi hiç sanmadığım bir cesaretle karşı koydum onun bakışlarına. Artık yaşlanıyorum dedim ona. Yaşlandık bile diye iç geçirdi o. Sorun şu ki insan öyle olduğunu kendi içinden hissetmiyor. Ama dışarıdan bakınca herkes bunu görüyor. Yüreğimi ona açmamak olanaksızdı. Böylelikle ben de içimi yakan hikayeyi ona olduğu gibi anlattım. Ta doğum günümün arifesinde Rosa Kabarkas'a açtığım o ilk telefondan tutun da odanın içindekileri tuzla buz edip bir daha geri dönmemek üzere ayrıldığım o trajik geceye varana kadar. İçimi dökmemi sanki olayları kendisi yaşıyormuş gibi dinledi. Uzun uzadıya düşündü, taşındı, sonunda gülümsedi. Ne yaparsan yap ama o çocuğu kaçırma dedi. Dünyada tek başına ölmekten daha büyük bir felaket olamaz. Bir at kadar ağır aksak giden o minicik oyuncak trenle Kolombiya limanına gittik. Bocas de Kenizan'ın dibi taranmadan önce tüm dünyanın ülkeye giriş yaptığı çürük çarık ahşap iskelenin karşısında öğle yemeği yedik. Palmiye yapraklarından bir çardağın altında oturduk. İri yarı zenci hatunlar yanında Hindistan cevizli pilavla kızarmış öküz balığı ve yeşil muz dilimleri servis yapıyorlardı. Öğleyin saat 2'deki dayanılmaz mahmurluk içinde uyukladık. Kıpkırmızı kocaman bir güneş denizin içine gömülene kadar sohbetimizi sürdürdük. Gerçek hayat bana harika görünüyordu. Baksana balayımızın sonu nereye vardı diye alaya aldı o. Sonra da ciddiyetle sürdürdü sözünü. Bugün dönüp de geriye baktığımda birbiri ardından yatağımdan geçmiş binlerce erkeği görüyorum. En kötüsüyle de olsa içlerinden biriyle kalmış olmak için neler vermezdim. Allah şükür ki benim Çinliği tam zamanında buldum. İnsanın küçük parmağıyla evli olması gibi bir şey ama yalnızca bana ait. Gözlerimin içine baktı. O söylediklerine karşı tepkimi ölçtü ve şöyle dedi. Yani kıskançlığının sana söyledikleri doğru olsa bile hemen kalk git ve o zavallı kızcağızı bul. Her ne olursa olsun yaşadığın güzelliği kimse alamaz elinden. Ama şurası da kesin. Büyük baba romantizmine kapılayım deme. Uyandır onu. Ödlekliğin ve pintiliğin karşılığında şeytanın seni ödüllendirdiği o eşek çüküğüyle kulaklarından taşana kadar attır kıza. Sonra da büyük bir ciddiyetle ruhunu ortaya döktü. Aşık olarak düzüşme zevkini denemeden ölmeye kalkma sakın. Ertesi gün telefonda numarayı çevirirken elim titriyordu. Hem Delgadina ile yeniden buluşmanın gerilimi yüzünden hem de Rosa Kabarkas'ın bana ne diyeceğinden emin olmadığım için. Odasında kırıp döktüklerimin karşılığını abarttığı için aramızda ciddi bir tartışma geçmişti. Annemin en sevdiği tablolarından birini satmak zorunda kalmıştım. Tablonun değerinin bir servet ettiği söyleniyordu ama iş ciddiyete binince hayal ettiğimin onda birini bile bulamamıştım. İstediği miktarı tasarruflarımın geri kalanıyla tamamlamış ve geri çevrilemez bir öneriyle Rosa Kabarkas'a götürmüştüm. İster al, ister alma. Bu tam bir intihardı çünkü sırlarımdan yalnızca birini bile satsa temiz adımı lekeleyebilirdi. Ama burun kıvırmamış, yalnızca tartışma gecesi rehin olarak tuttuğu tablolara el koymuştu. Tek bir oyunda kesin olarak kaybeden ben olmuştum. Hem Delgadina'yı kaybetmiş, hem Rosa Kabarkas'ı, hem de biriktirdiklerimizin son kalıntılarını. Yine de telefonun zilini bir kez çalmasını dinledim. İkinci kez, üçüncü kez ve sonunda açtı. Buyurun. Sesim çıkmadı. Telefonu kapattım. Kendimi hamağa attım. Satie'nin, Erik Satie 1866-1925, 20. yüzyıl müziğinin temsilcilerinden ünlü Fransız besteci. İnsanı acı çektiren lirik bir parçasıyla sakinleşmeye çalıştım. O kadar terlemiştim ki çarşaf sırılsıklam olmuştu. Ertesi güne kadar bir daha cesaret bulamadım telefon etmeye. ''Tamam be kadın'' dedim sert bir sesle. ''Bugün olur.'' Rosa Kabarkas tabii bunu çoktan bekliyordu. ''Hay benim zavallı akıllım'' diye iç geçirdi o her zamanki haliyle. ''İki ay boyunca ortadan kayboluyorsun, sonra da sırf sadaka istemek için çıka geliyorsun.'' Anlattığına göre bir aydan fazladır Delgadina'yı görmemişti. Benim kırıp dökmelerimin yarattığı korkudan sonra kendini öyle bir toparlamıştı ki ne onlardan söz etmiş ne de beni sormuştu. Yeni işinden son derece hoşnuttu. Düğme dikmekten çok daha rahat, parası da çok daha iyi bir işti bu. Cayır cayır yanan bir ateş dalgası içimi kavurdu. Olsa olsa orospuluk olabilir dedim. Rosa gözünü bile kırpmadan cevabı yapıştırdı. Ahmaklık etme, öyle olsaydı burada olurdu. Buradan daha iyi nerede olabilir ki? Bu hızlı mantık yürütme kuşkularımı büsbütün arttırmıştı. Orada olmadığını nereden bileyim? Öyleyse diye karşılık verdi. En iyisi hiç bilmemen. Öyle değil mi? Bir kez daha nefret ettim ondan. O ise hiç oralı olmayarak kızın izini sürmeye söz verdi. Pek fazla umut yoktu. Çünkü onu aradığı komşu kadının telefonu hala kesikti. kızın nerede oturduğu hakkında da hiçbir şey bilmiyordu. Ama kahrından ölmene gerek yok, anasını satayım dedi. Ben seni bir saate kadar ararım. Bu bir saat 3 gün sürmüş ama kızı emrimize amade ve sağ salim bulmuştu. Kendimden utanarak geri döndüm oraya ve günahımın kefaretini ödemek için gecenin saat 12'sinden horozlar ötene kadar karış karış öptüm kızı. Kendi kendime sonsuza dek tekrarlama sözü verdiğim bu upuzun özür dilemeyle her şeye yeni baştan başlanmış gibi olmuştu. O da bakımsızdı. Benim koyduklarım hor kullanılmaktan yok olup gitmişti. Rosa da her şeyi olduğu gibi bırakmıştı. Ona olan borcumdan dolayı her türlü yenilemeyi benim yapmam gerektiğini söylüyordu. Oysa ekonomik durumum dibe vurmuştu. Emeklilik maaşlarım her defasında daha az yetiyordu. Annemin kutsal mücevherleri dışında evde kalan satılabilir pek az şey ticari değerden yoksundu. Hiçbiri antika olabilecek kadar eski değildi. Daha iyi günlerimdeyken Vali Bey, klasik Yunanca, Latince ve İspanyolca kitaplarımı bölge kütüphanesi için bir bütün olarak satın almak gibi çekici bir öneride bulunmuştu da onları satmaya yüreğim el vermemişti. Daha sonra da siyasi değişiklikler ve dünyanın yozlaşması sonucu yönetimdeki hiç kimse artık sanatı ve edebiyatı düşünmez olmuştu. Doğru dürüst bir çözüm yolu arayıp durmaktan yorgun düşerek Delgadina'nın bana geri vermiş olduğu mücevherleri cebime attım. Halk pazarına çıkan kasvetli bir ara sokakta onları rehin vermeye gittim.